Ayrım 22.
Bir esinti sazlarla ağaçların yüksek dallarını yavaşça hışırdatmaktaydı. Her yere mutlak bir sessizlik çökmüştü. Ve Jean'a bir an için öyle geldi ki bir uyur gezerin düşü içindedir de habire yürüdüğü halde hiçbir yere gidememekte, hep zamanın durmuş olduğu aynı büyülü yerde durmaktadır. Ve uzanıp ağaçlara dokunmak istesi elleri boşluğa değecektir. Aslında gerçekçi ve pragmatik olan uslunu toparlamaya çalıştı. Irmağın büküldüğü yerde ayın aydınlattığı koskocaman kurşuni kayaların arasında gördü onları. Öyle yakındaydılar ki elini uzatsa dokunabilecekti sanki. Çırılçıplaktılar. Erkeğin arkası dönük olmasına karşın Jean, ihtiyar Pedro Garcia'nın cenaze ayinindeki Cezvit papazını tanımakta güçlük çekmedi. Şaşırdı buna. Blanca başını ağaçının gergin esmer karnına dayamış uykudaydı. Ayın ışığı onların çıplak gövdelerinde madensel ışınlarla yansımaktaydı. Jean de Satigny ürperdi. O anda Blanca gözüne bir kusursuzluk imgesi gibi görünmüştü. Sarı Fransız kontu ay ışığının, sessizliğin ve aşıkların etkisiyle daldığı düş gibi halden ancak bir dakika sonra sıyrılabildi ve durumun kestirdiğinden daha ciddi olduğunu kavradı. Aşıkların yatışında birbirlerini uzun zamandır tanıyanlara özgü sıra serpiliği görebiliyordu. Karşısındaki görünüm ilk insandığı gibi erotik bir yaz serüvenini değil de ruhla beden evliliğini andırmaktaydı. Blanca ile Pedro Tercero'nun daha birbirlerini ilk gördükleri gün böyle uyuduklarını ve o gün bugündür her fırsatta bunu sürdürdüklerini Jean de Satigny bilemezdi. Yine de içgüdüsel olarak sezmişti. Çıt bile çıkarmamaya özen göstererek döndü. Büyük eve doğru yürümeye başladı. Eve vardığında Blanca'nın babasına durumu söylemeye karar vermiş bulunuyordu. Çünkü sorunu çözmek için en iyi yolun Esteban Trueba'nın patlamaya her an hazır bekleyen öfkesi olduğu sonucuna varmıştı. Bırak, yerliler kendi bildikleri gibi yapsınlar diye düşünüyordu. Sabahı beklemedi. Ev sahibinin kapısını tıklattı ve öykünün kendi yorumunu yarı uykudayken Trueba'nın kafasına fırlattı. Anlattığına göre sıcakta uyku tutmayınca biraz hava almak için dışarı çıkmış, ırmağa doğru dolanmış ve orada iç karartıcı bir görüntüyle karşılaşmış. Evlenmek istediği kız sakallı papazın kolları arasında çırılçıplak uyumaktaymış. Kısa bir an için bu Trueba'yı yanılttı. Çünkü adam kızının Peder Jose Dulce Maria ile yatmasını düşünemiyordu. Gel gelelim işin aslını çarçabuk algıladı. İhtiyarın cenazesinde kendisine oynanan oyunu, kızını baştan çıkaranın Pedro Tercero Garcia'dan başkası olmadığını anladı. O it. Ömrünün geri kalanı yanında şu yaptığın bedelini ödemekle geçirecekti. Esteban Trueba pantolonunu ayağına geçirdi, çizmelerini çekti, tüfeğini omzuna vurdu, kırbacını duvardan kaptı. Fransız'a beni burada bekle Don diye buyurdu. Onun da Esteban'la gitmeye hiç niyeti yoktu zaten. Esteban Trueba ahıra koştu ve eğer falan vurmadan atın sırtına atladı. Öfkeden soluk soluğaydı. İkisini de geberteceğim diye yineleyip duruyordu. Zikir getirir gibi. Fransız'ın söylediği yola saptı ama ırmağa değin gitmesine gerek kalmadı. Çünkü yolun yarısında Blanca'ya rastladı. Blanca eve dönmekteydi. Yürürken kendi kendine bir türkü tutturmuştu. Saçları dağınık, üstü başı toz toprak içindeydi. Ve yüzünde bütün arzuları gerçekleşmiş olanların ifadesi vardı. Esteban Trueba kızını görünce kötü huyuna dizgin vuramadı ve kırbacını kaldırarak atıyla saldırdı üstüne. Kırbacını tekrar tekrar indirerek acımasızcasına dövdü onu. Kız upuzun kas katı yere yıkılıncaya değin. O zaman baba attan yere atlayıp onu sarsarak ayılttı. Bildiği bütün sövgüleri sıralıyor, o dakikanın hıncı arasında yenilerini de yaratıyordu. ''Kimdir aşın? Kim söyle yoksa gebertirim seni.'' Blanca ''Dünyada söylemem.'' diye hıçkırıyordu. O zaman Esteban Trueba kendi inadını almış olan kızın ağzına laf koparmak için yolun bu olmadığını anladı. Her zamanki gibi verdiği cezada çok ileri gitmiş olduğunu algıladı. Kızı atın üstüne aldı, eve döndüler. Ya içgüdüsü ya da köpek avlamaları Clara ile hizmetçileri uyarmıştı. Hepsi birden kapıda beklemekteydiler. Evin bütün ışıkları yanıyordu. Ortalıkta gözükmeyen tek kişi Kont'tu. Kendisi bu hayhuydan yararlanarak bavullarını toplamış, arabasının atlarını koşmuş ve gizlice evden ayrılarak kasabadaki otele gitmişti. Clara kan ve çamura bulanmış olan kızını görünce ''Aman yarabbi Esteban ne yaptın sen?'' diye bağırdı. Pedro Segundo Garcia'nın yardımıyla Blanca'yı yatağına taşıdı. Kahya ölü gibi sararmış olmakla birlikte hiç sesini çıkarmıyordu. Clara kızını yıkadı. Yaraların üstüne soğuk kompresler bastırdı. Hıçkırıkları dininceye dek kucağında salladı onu. Kız uyuduktan sonra Clara kocasıyla yüzleşmeye gitti. Esaban kendini çalışma odasına kilitlemiş, öfke içinde volta atarak duvarları kırbaçlıyor, eşyaları tekmeliyordu. Clara'yı görünce hıncını ondan aldı. Blanca'yı terbiye ve ahlaktan yoksun büyütmekle suçladı onu. Clara kızını ahlak düşkünü ateistler gibi dinsiz, ilkesiz, daha da kötüsü sınıf bilincinden nasipsiz yetiştirmişti. Öyle ya, Blanca bu işi iyi aileden gelme bir erkekle yapmak istese Esaban'ı anlayabilirdi. Ne var ki bu köylü parçası, bu dangalakla, bu ciğeri beş para etmez haylazlıkla yapmasını anlayamıyordu. Keşke öldüreceğim dediğim zaman geberseymişim deyusu. Kızımla yatmak ha. Anam avradım olsun onu bulmazsam. Elime geçirdiğim zaman da taşaklarını koparmazsam. Bu uğurda ölsem de vız gelir. Anam avradım olsun doğduğuna pişman edeceğim onu. Araya laf sokmak fırsatı bulduğu zaman Clara, sen kendin ne yaptınsa Pedro Tercero da onu yaptı, dedi. Sen de kendi sınıfından olmayan kızlarla yatmadın mı? Aradaki tek ayrım şu ki o aşk uğruna yaptı bu işi. Blanca da öyle. Trueba şaşkınlıktan donmuş gibi ona baka kaldı. Bir an için öfkesi söner gibi oldu. Karısı onu alay alıyormuş gibi geldi. Ama hemen sonra yine bir dalga kan başına sıçradı. Gözleri karardı ve yüzüne attığı bir şamarla Clara'yı duvara çarptı. Clara gık demeden yere yığıldı. O zaman Esteban bir düşten uyanır gibi oldu. Ağlayarak Clara'nın yanına diz çöktü. Özür dilemeye başladı. Onu yalnızca yatakta kullandığı adlarla çağırıyor ve nasıl olup da onu el kaldırmış olabileceğini akıl erdiremiyordu. Gerçekten sevdiği tek kişi, evlilik yaşantılarının en kötü anlarında bile saygıda kusur etmediği eşi. Esteban Clara'yı sevgiyle kucağına aldı. Bir koltuğa oturtup alnına ıslak mendil koydu. Bir parça su içirtmeye çalıştı. En sonunda Clara gözlerini açtı. Burnundan kan akıyordu. Ağzını açınca 3-4 tane dişini tükürdü. Dişler yere düştü ve Clara'nın çenesinden boynundan aşağı bir iplik kanlı tükürük sızdı. Clara kıpırdayacak gücü bulduğu zaman Esteban'ı itti. Zar zor ayağa kalktı. Elinden geldiğince dimdik yürümeye çalışarak dışarı çıktı. Kapının dışında beklemekte olan Pedro Segundo Garcia onu sendeler sendelemez tuttu. Kahya'nın desteğini hisseden Clara kendini bırakıverdi. Yaşamın en zor saatlerinde yanında bulduğu bu adamın omzuna o şiş yüzünü yasladı ve ağlamaya başladı. Pedro Segundo Garcia'nın gömleği kana bulandı. Clara kocasıyla bir daha asla konuşmadı. Onun soyadını kullanmaktan vazgeçti. Yıllar önce Barabas'ın bir kasap bıçağıyla katledildiği gece parmağına geçirmiş olduğu o kalın altın halkayı çıkardı. 2 gün sonra Clara ile Blanca Tremaria'dan ayrılıp başkente döndüler. Utanç ve öfkeden bunalan Esteban çiftlikte kaldı. Hayatındaki bir şeyin bir daha onarılmamacasına yıkılmış olduğunu hissediyordu. Hanımla kızını istasyona arabayla Pedro Segundo götürdü. O geceden sonra bir daha hiç görmeyecekti onları. Suskun ve kapanıktı. Onları trendeki yerlerine yerleştirdi. Sonra nasıl vedalaşacağını bilemeyerek öylece durdu. Şapkası elinde, gözleri yerde. Clara onu kollarında sıktı. Adam ilkin kas katı durdu. Biraz da irkilmişti ama sonra duyguları hemen baskın çıktı ve Pedro Segundo kollarını çekinerek hanımına doladı. Onun yanağına belli belirsiz bir öpücük kondurdu. Birbirlerine pencerenin iki yanından son olarak baktılar ve gözleri yaşlarla doldu. Sadık kahya o ufak tuğla evine döndü. Varını yoğunu bir denk yaptı. Yıllar boyu biriktirmiş olduğu parayı mendiline düğümledi ve çiftlikten ayrıldı. Esteban Trueba onun öbür köylülerle vedalaşıp atına binişini gördü. Olup bitenlerin onunla ilgisi olmadığını söyleyerek durdurmaya yeltendi onu. Oğlu yüzünden onun işini, evini, dostlarını yitirmesi doğru bir şey değildi. Pedro Segundo, ''Oğlumu bulduğunuz zaman ben burada olmak istemiyorum patron.'' dedi. Sonra atını şoseden yana sürdü. Öyle yalnızlık çektim ki bu olaydan sonra. O zaman bilmiyordum daha. Yalnızlığın yakamı hiç bırakmayacağını, bana sokulan tek kişinin Rosa gibi yeşil saçlı, eksantrik, bohem bir kız torun olacağını. Bu da yılların ötesindeydi zaten. Clara gittikten sonra çevreme bakındım ve Tremaria'da bir sürü yeni yüz gördüm. Eski dostlar ya ölmüş ya da uzaklaşmışlardı. Karımla kızımı yitirmiştim. Oğullarımla aramdaki iletişim en alt düzeydeydi. Annem, ablam, sevgili dadı, ihtiyar Pedro Garcia hepsi göçüp gitmişlerdi. Rosa bile unutulmuş bir acı gibi döner gelir oldu anılarıma. 35 yıldır bana destek olmuş olan Pedro Segundo'ya da güvenemezdim artık. Durmadan ağlamaktan kendimi alamıyordum. Yüzümden aşağı akan yaşlar elimle sildikçe yenileri sökün ediyordu. ''Hepiniz cehennem olup gitsenize!'' diye bağırıyordum evin uzak köşelerine. Boş odalarda geziniyordum. Clara'nın odasına giriyor, dolaplarını karıştırıyordum. Onun giymiş olduğu bir şeyler bulmak umuduyla. Ne olursa olsun, yeter ki yüzüme bastırabileyim. Ve uçucu bir an içinde olsa karımın o tatlı, tertemiz kokusunu yeniden içime sindirebileyim. Onun yatağına yatıp yüzüm yastığına gömüyor, gece masasında bıraktığı şeyleri okşuyor ve kendimi tümden terk edilmiş yapayalnız hissediyordum. Olup biten her şeyin suçu Pedro Tercero Garcia'daydı. Onun yüzünden Blanca benden kopmuştu. Onun yüzünden Clara ile kavga etmiştim. Onun yüzünden Pedro Segundo çiftlikten ayrılmıştı. Ve köylüler bana kin dolu gözlerle bakıp arkamdan fısıldaşıyorlardı. Zaten her zaman bir çıbanbaşı olmamış mıydı bu çocuk? Daha ilk baştan vurmalıymışım kıçına tekmeyi. Oysa babasıyla dedesine olan saygım yüzünden işleri sürüncemede bırakmıştım. Bunun sonucu olarak da ciğeri beş para etmeyen o süprüntü parçası benim dünyada en kıymetlim olan şeyi çalmıştı. Kasabadaki polis karakoluna gittim. Onu aramamda yardımcı olsun diye nöbetçiye rüşvet yedirdim. Bulduklarında onu hapse atmayıp sessiz sedasız bana teslim etsinler diye emir verdim. Berberde, kulüpte, kırmızı fenerde onu bana getireni bir ödül beklediğini yaydım. Hepsi de ayağını denk al patron diye kulağımı büküyorlardı. Kanunu kendi eline almaya başlama. Sanchez kardeşlerden bu yana işler çok değişti. Ama ben dinlemek istemiyordum. Bu durumda yasalar ne yapardı sanki? Hiç. Olaysız birkaç hafta geçti. Atla topraklarımı denetlemeye çalışıyor, komşularıma uğruyor, kiracı köylerime göz kulak oluyordum. Çocuğu benden gizlediklerine inanmıştım. Ödülü büyüttüm. Polisi beceriksizlikten ötürü kovmakla tehdit ettim. Ama hiçbiri para etmedi. Saat be saat öfkem artıyordu. Hiçbir zaman bekarlığımda bile içmediğim gibi içmeye başladım. Uykularım bozuldu. Rosa yine rüyalarıma girer oldu. Bir gece rüyamda onu da Clara'yı dövmüş olduğum gibi dövdüğümü, onun dişlerinin de yere döküldüğünü gördüm. Çığlık çığlığa uyandımsa da yapayalnızdım. Kimsecikler yoktu beni duyacak. Öylesine çöküntü içindeydim ki tıraş olmayı bile bıraktım. Üstümü değişmez oldum. Galiba yıkamıyordum bile. Ne yesem ekşi gibi geliyordu. Hep bir öt tadı vardı ağzımın içinde. Duvarlara vura vura elimin aşıklarını incittim. Beni diri diri kemiren öfkeyi dağıtacağım diye dört nala sürdüğüm bir atı çatlattım. Kimse yanıma yaklaşmaz olmuştu. Yemeğimi getiren kızların elleri titriyor, bu da benim büsbütün tepemi arttırıyordu. Bir gün tam siestadan önce sofada sigara içtiğim bir sırada önümde küçük erkek bir çocuk bitti. Öylece dinelip durdu orada. Adı Esteban Garcia'ydı. Torunumdu ama ben bundan habersizdim. Ancak şimdi onun yüzünden olan korkunç şeylerden sonra biliyorum artık aramızdaki akrabalığı. Çocuk Pedro Segundo'nun kız kardeşlerinden Pancha Garcia'nın da torunu oluyormuş. Pancha'yı da anımsamıyorum, ne yalan söyleyeyim. Ne istiyorsun velet? Diye sordum çocuğa. Pedro Tercero Garcia'nın yerini biliyorum, dedi. Öyle bir irkilmişim ki oturduğum hasır koltuğu devirdim. Çocuğu omzundan kavrayıp sarstım. Nerede? Diye bağırdım. Nerede o deyus? Korkudan ödü kopmuş olan çocuk kekeleyerek ödülü verecek misiniz bana? Diye sordu. Merak etme, diye yanıtladım. Yalnız yalan söylemediğini bilmem gerekirken. Yürü gidelim. O solucanın saklandığı yere götür beni. Gidip tüfeğimi aldım. Dışarı çıktık. Çocuk bana atla gitmemiz gerektiğini, çünkü Pedro Tercero'nun Tremaria'dan kilometrelerce ötede Lebus'un bıçkı tezgahında gizlendiğini söyledi. Nasıl olmuş akıl edememiştim bunu. Alman'ın tezgahı yılın bu mevsiminde hep kapalı dururdu. Ama yoldan ulaşımı da zordu. Nereden öğrendin Pedro Tercero Garcia'nın orada gizlendiğini? Çocuk, sizden başka herkes biliyor efendim, diye karşılık verdi. Eşkin sürdük atlarımızı. Çünkü o arazide dört nala kalkmanın yolu yoktu. Bıçkı fabrikası atların hızlı tırmanamayacağı bir dağın yamacına kurulmuştu. Yokuş yukarı zorlandıkça atların nalları taşlardan kıvılcımlar çıkartıyordu. O bungun sessiz öğleden sonra saatinde göz alabildiğine, hiçbir yerde bu nal şakırtılarından başka ses yoktu sanıyorum. Ormana geldiğimiz zaman manzara değişti, hava serinledi. Ağaçlar karşımızda güneşe hemen hemen kapayan dar sıralarla yükseliyorlardı. Yer atların ayaklarının usulca battığı yumuşak kırmızımsı bir halıydı. Sessizlik çevremizi kuşatmıştı. Çocuk atının çıplak sırtında önüm sıra gidiyordu. Tek gövdeymişlercesine hayvana yakın. Ben de öfkemden içim içimi yiyerek somurtuk geriden geliyordum. Arada bir hüzünle bürüyordu içimi. Bunca zamandır içimde büyüttüğüm öfkeden bile, Pedro Tercero Garcia'ya beslediğim hınçtan bile baskın bir hüzün. Aradan 2 saat geçmiş olsa gerek, fabrikanın ormanlık bir açıklık yerinde yarım halkı gibi dizilmiş damlarını gördük. Kereste ve çam kokusu öyle keskindi ki bir an kafamı dağıtarak işimi unutturdu bana. Manzaranın, ormanın, sessizliğin büyüsüne kapıldım. Ne var ki bir an için gelip geçti bu zayıflığım. Sen burada dur, atlara bak, kıpırdama. Attan indim. Çocuk dizginleri aldı. Ben de tüfek heyeti iki büklüm yürümeye başladım. Ne 60'a varan yaşımı ne de ezik kemiklerin ağrısını hissediyordum. Öç düşüncesi ileri itiyordu beni. Damlardan birinin bacasına ince bir duman sütunu yükselmekteydi. Kapıya bağlanmış duran bir at gördüm. Pedro Tercero'nun burada gizlenmekte olduğunu kestirerek dama doğru yöneldim. Onu daha ilk kurşunu öldürmemeye karar vermiştim. Çünkü bana göre çok çabuk olup biterdi bu. Tüm zevkim bir an sürerdi ancak. Bu dakikayı öyle uzun zamandan beri beklemekteydim ki tadını çıkarmak istiyordum. Bir yandan ona kaçma fırsat vermek de istemiyordum. Benden çok daha gençti o. Gafil avlayamazsam işim bitik demekti. Gömleğim terden sırılsıklam gövdeme yapışmıştı. Gözlerime perde inmişti sanki. Yine de 20 yaşındaymışım, boğalar kadar güçlüymüşüm gibi geliyordu. Yüreğim davul gibi gümbürdeyerek sessizce dama girdim. Kendimi yerleri talaş tozuyla kaplı geniş bir depoda buldum. Kocaman odun çuvalları vardı. Tozdan korumak için üstlerine yeşil çuvallar örtülmüş birkaç makine. Kereste yığınların ardına sinerek adım adım ilerledim. Sonra birden gördüm onu. Pedro Tercero Garcia yerde uzanmış yatmaktaydı. Başını katlanmış bir battaniyeye yaslamıştı. Derin uykulardaydı. Yanı başında ufak bir ateş yanıyordu. Bir de su kaynatmaya bir bakraç vardı. İrkilerek birden durdum. Dünyanın olanca kinini gözlerimde toplayarak baktım ona. Yüzünü belleğimi ebediyen kazımaya çalışarak. Üstündeki sakalın yapıştırma gibi durduğu neredeyse çocuksu bir yüz. Kızımın bu alelade görünüşlü, uzun saçlı serseride ne gördüğünü akıl erdiremedim. 25 yaşlarında olsa gerekti ama uykuda çocuk gibiydi. Ellerimin dişlerimin titremesini önlemek için müthiş bir çaba harcamam gerekti. Tüfeğimi kaldırarak birkaç adım ilerledim. Öyle yakınındaydım ki nişan bile almadan kafatasını parçalayabilirdim. Yine de nabızlarımın vuruşu durulsun diye birkaç saniye beklemeye karar verdim. O saniye felaketim oldu. Gizlenerek yaşamak Pedro Tercero'nun kulağını keskinleştirmiş, içgüdüsüyle tehlikenin yakında olduğunu haber vermiş olsa gerekti. Bir saniyenin binde biri kadar bir zaman içinde uyanmış olmalıydı. Ne var ki gözlerini açmadı. Tüm kaslarını uyarıp olanca enerjisini toparlayarak bir tek inanılmaz sıçrayışla kurşunumun düştüğü yerden 1-2 metre öteye kondu. Yeniden nişan alma fırsatı yoktu. Çünkü o çömelip yerden bir tahta parçası alarak bana fırlatmıştı. Tahta silahıma çarparak elimden yere düşürdü. Birden silahsız kalınca bir panik dalgasına kapıldığımı anımsıyorum. Derken onun benden de çok korktuğunu algıladım. Ses çıkarmadan bakıyorduk birbirimize. Soluk soluğa. İkimiz de önce öbürü davransın diye bekliyorduk. Birden baltayı gördüm. Öyle yakınımdaydı ki kolumu bile uzatmadan alabilirdim. Öyle de yaptım nitekim, hiç düşünmeden. Baltayı kaptığım gibi karnının en derininden kopup gelen bir haykırışla ileri atıldım. Tek vuruşu onu yarı yerinden ikiye bölmek için. Balta havada parladı. Sonra Pedro Tercero Garcia'ya doğru indi. Bir kan sahnağı yüzüme çarptı. Pedro Tercero baltayı tutmak için en son saniyede elini kaldırmıştı ve baltanın ağzı sağ elinin 3 parmağını koparmıştı. Vuruşumun hızı gövdemi ileriye doğru itince dizüstü çöktüm. O elini göğsüne bastırdı. Yerdeki kereste yığınlarının kütüklerin üstünden atlayarak kapı dışarı koştu. Atına ulaştı, eğere sıçradı ve kan dondurucu bir haykırıyla çamların gölgesine karışıp gitti. Ardında kanlı bir iz bıraktı. Ben 4 ayak üstüne soluk soluğa kala kalmıştım. Sakinleyip de onu öldürememiş olduğumu kavramam dakikalar sürdü. İlk tepkim rahat bir soluk almak oldu. Çünkü onun sıcacık kanını yüzümde duyumsamak kinimin keskinliğini yontuvermişti. Beni boğmalı olan, göğsümü patlata yazan, kulaklarımı uğuldatıp gözümü perdeleyen heyecanı anlayabilmek, onu öldürmeyi nasıl şiddetle istemiş olduğumu anımsayabilmek için kendimi zorlamam gerekti. Ciğerlerime azıcık hava girsin diye ne yapacağımı bilemeyerek ağzımı açtım. Ayağa kalkmayı becerebildim ama şimdi de zangırdamaya başlamıştım. İki adım yürüdükten sonra düştüm. Bir kere sıyığının üstüne devrilip kaldım. Gönlüm bulanıyordu. Soluğumu bir türlü alamıyordum. Bayılacağım sandım. Göğsümün içinde yüreğim zıvanadan çıkmış bir makine parçası gibi hoplayıp duruyordu. Uzun zaman geçmiş olsa gerek, bilemiyorum. En sonunda başımı kaldırdım. Yine ayağa kalkıp tüfeğimi elime aldım. Esteban Garcia denen çocuk yanımda durmuş, ses çıkarmadan bana bakmaktaydı. Kesik parmakları yerden almıştı. Bir demet kanlı kuş konmaz gibi elinde tutuyordu. İşte bunu görünce öğürmekten kendimi alamadım. Ağzıma tükürük doldu. Ben çizmelerimin üstüne kusarken çocuk kayıtsızca gülümsüyordu. Eline çarparak ''Bırak şunları iti oğlu'' diye bağırdım. Parmaklar yere düşerek talaş tozlarını kana buladı. Tüfeğimi aldım. Bacaklarım titreyerek kapıya yürüdüm. Serin akşam havasıyla baş döndüren çam kokusu yüzüme şamar gibi inerek beni diretti. Başka bir dünyadaydım. Kendi davranışımın şiddetinden şaşkına dönmüş, dehşete düşmüştüm. Pedro Tercero'nun kaçtığına şükrediyordum. Çünkü biliyordum ki düşmüş olsaydı ona baltamla vuracaktım. Öldürünceye, paralayıncaya, ufacık parçalara doğru incelediğin, gözlerin ortasına kurşun sıkmaya kalkıştığım zamanki azimle. Herkesin benim için neler dediğini biliyorum. Birkaç adam öldürdüğümü söylüyorlar, başka şeylerle birlikte. Birkaç köylüyü öldürmekle suçlarlar beni. Aslı yoktur. Olsaydı itiraf etmekten çekinmezdim. Çünkü insanın benim yaşıma geldiği zaman böyle şeyler söylemesinde bir tehlike yoktur. Benim de toprağa girmeme çok bir zaman kalmadı. Kimseyi öldürmedim ben. Buna en yakın geldiğim zaman o baltayı kapıp da Pedro Tercero'nun üstüne atladığım gün olmuştur. Eve döndüğümüzde gece olmuştu. Attan aşağı kayarak terasa doğru yürüdüm. Yanımda gidip gelen küçük oğlanı unutmuş gibiydim. Çünkü dönüş yolculuğu boyunca tek laf etmemişti. Bu yüzden kol yenimi çekileyince şaşaladım. ''Efendim, ödülü alabilir miyim artık?'' diye sordu çocuk. Bir şamarla başımdan defettim onu. ''Hainlere ödül yok.'' diye hırladım. ''Bu olanları başkalarına söylemeni de men ediyorum zaten, anladın mı?'' Eve gidince dosdoğru içki dolabına yürüdüm. Brandy gırtlağımı yaktı. Bedenime biraz sıcaklık verdi. Sonra kanepeye uzandım. Soluğum hırıltılı çıkıyordu. Yüreğim hala küt küttü. Başımda dönüyordu. Yanaklarımdan aşağı süzülen yaşları elimin tersiyle sildim. Dışarıda Esteban Garcia sürmelenmiş kapının önüne dikelmişti. Benim gibi o da hırsından ağlamaktaydı.